Ayrım 8. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 69. Yalanın ahlaki boyutu. Kişinin gelişiminde yalanın ahlaki boyutunun belirlenmesi büyük önem taşır. Yalan söylemek doğru bir davranış mıdır? Bu konuyla ilgili yaptığı başarılı araştırmalarla İsviçreli Jean Piaget olaya ışık tutan sonuçlara varmıştır. Piaget 1932-1965 çocuğun yalan söylemesinin doğal bir eğilim olduğunu ve birdenbire ortaya çıkan bir davranış olduğu için çocuğun egosentrik, ben merkezci düşünce gelişiminin temelini oluşturduğunu belirtir. Sayfa 139. Bu yüzden çocuğun yalan söyleme eğilimi yetişkinin getireceği ahlaki kısıtlama ile egosentrik bir çatışma oluşturur. Piaget'in araştırmaları 6 yaş civarındaki çocukların küfretmeyi ve yalan söylemeyi bir tuttuklarını, yalan söyleyerek dili kötüye kullanmayı suç işlemekle bağdaştırdıklarını ortaya koyar. Bu yaştaki çocuklar bilerek söylenen yalan ve kazara yapılan bir hatayı ayırt edebilmelerine rağmen farkı görmezlikten gelip her ikisinde yalan kabul ederler. Çocuk 8 yaşına geldiğinde hatayı yalandan ayırmaya başlar. Fakat 10 yaşına gelmeyen hiçbir çocuk yalanın bilerek ve planlanarak yapılan bir hata olduğunu fark edemez. 6 yaş civarındaki çocuklar için bir şeyin doğru olup olmadığını ahlaki boyutu irdelenerek karar verilir. Bu yaştaki çocuklar kocaman bir inek büyüklüğünde köpek gördüğünü söyleyen bir kızı, ders notlarıyla ilgili yalanlar söyleyen bir kızdan daha yalancı olarak nitelendirirler. Bu yaştaki çocuklar somut sonuçlar veren yalanları daha ciddi olarak algılarlar. Aynı zamanda yalanları sonuçları ve etkilerine göre değerlendirirler. Eğer sonuçta biri cezalandırıldıysa o ciddi bir yalandır. Piaget çocukların 10 ila 11 yaşlarına geldiklerinde yalanın içeriğinden çok ahlaki boyutunu göz önünde bulundurmaya başladıklarını belirtir. Bunun nedenini Piaget, çocukların doğruyu kendilerine göre değiştirip arzu ve isteklerini göz önüne alıp gerçeği görmezlikten gelmeleri olarak nitelendirir. Tam bir özellik karşılıklı saygı ve yakınlaşmanın temeli olarak diğer insanları ayrı bir birey olarak görmek ve gerçeği kabullenmek ile sağlanır. Piaget'in çalışmaları, diğer araştırmacıları da çocukların söyledikleri yalanlarının ahlaki boyutunu çalışmaya yönlendirmiştir. Wimmer ve meslektaşları 1985, çocukların 4 ila 5 yaşlar arasında ahlaki içgüdülerinin gelişmeye başladığını tespit etmişlerdir. Diğer bir deyişle doğruyu ve yanlışı ayırt etme becerileri dil becerilerinden daha önce gelişir. Peterson ve meslektaşları 1983, 5 yaşından genç yetişkinlik çağına kadar değişik yaştaki çocuklara video kasete alınmış hikayeleri seyrettirerek bilerek söylenen yalanları farkında olmadan söylenen yalanlardan ayırt etmelerini istemişlerdir. Araştırmacılar ufak tefek farklılıklar hariç Piaget'in 1952 çalışmalarında ulaştığı sonuçlara varmışlardır. Çocuklar yaşları büyüdükçe söyledikleri yalanların ahlaki değerlendirmesinde esneklik göstermektedirler. Çocuklar bilerek söylenen yalanların farkında olmaksızın söylenen yalanlardan daha kötü olduğunu belirleyebilmişlerdir. Araştırmacılar küçük yaştaki çocukların yasak sözcüğünü büyüklerin koyduğu kurallardan kaçmak için yalan söylemek, büyük yaştaki çocukların ise adaletli olmak ve güven ile bağdaştırdığını bulmuşlardır. Peterson ve meslektaşları ile Piaget'in bulguları arasındaki en temel fark, Peterson ve meslektaşları Piaget'in tersine çocukların yaşları büyüdükçe yalana karşı daha hızlı davranış değişiklikleri geliştirdikleri sonucuna varmışlardır. Ayrıca küçük yaştaki çocukların 5 yaş gibi yalanın yaratacağı ahlaki sorunları değerlendirmede oldukça başarılı olduklarını vurgulamışlardır. Araştırmacılar arasındaki farklılığın nedenleri aşağıdaki gibi olabilir. 1. 50 yıl içinde Piaget'in yaşadığı devirden günümüze değişen kültür değerleri. 2. Araştırmacılar arasındaki yöntem bilim farklılıkları. 3. Verilerin değerlendirilmesi için izlenen metotların farklı olması. Wimmer ve meslektaşları 1985 Piaget'in veri değerlendirmelerine karşı çıkmışlardır. Avustralya'da yapılan bir araştırma neticesinde bu sayı 1952, okul öncesi yaştaki çocukların %70'inin doğruyu yalandan ayırt edebildikleri ortaya çıkmıştır. Bu oran yaş büyüdükçe artmakta ve çocuklar 11 yaşına geldiklerinde doğruyu değerlendirmede kusursuzlaşmaktadırlar. Bu sayı 4-5 yaşlarındaki çocukların doğruyu söylerlerse cezalandıracaklarını düşündükleri için doğruyu söylemek yerine yalandan kaçma çareleri aradıklarını belirtir. Bu da bir çocuğun yalan söylememe nedeninin ahlaki bir fazilet olan doğruyu söyleme aşkından çok korkudan kaynaklandığını doğrular. 8-11 yaşları arasındaki diğer çocuklar doğruya gurur yüklemesi yapmaktadırlar. Bu sayı başarılı bir sosyalleşme neticesinde ergenlik çağına geçişle birlikte dış çevreden kaynaklanan etkenlerin kontrolünün içsel kontrole geçeceğini belirtmiştir. Başkaları üzerinde bırakılan izlenimin kontrol altında tutulması. Irving Goffman 1959, sosyal psikolojide klasik bir eser olarak değerlendirilen Günlük Yaşamda Benlik Olgusu adlı kitabında insanların kendilerini başkalarına tanıtma çabalarını tiyatro örneklemesiyle açıklamıştır. Dünya başkaları üzerinde bizim istediğimiz tarzda bir izlenim yaratmak için çabaladığımız bir tiyatro sahnesi gibidir. Yaratmaya çalıştığımız izlenim toplumun beklentileriyle paraleldir. Oynadığımız rollerin bazıları önceden belirlenmiş ve bize reçete halinde sunulmuştur. Bazen toplumun beklentilerini karşılamak için yalana başvururuz. Bu yüzden bir pazarlamacı bir tek şey bile satın almayan müşteriye gülümseyerek davranmak zorunda kalabilir. Hastanın ardı arkası gelmeyen şikayetlerini bir kalıba oturtamayan doktor, her bir şikayeti anlamış ve hatta teşhis koyabilmiş gibi durabilir. Araba satın almak isteyen vatandaş fiyatı düşürmek umuduyla sanki arabadan hiç hoşlanmamış gibi davranabilir. Ufak tefek eksiklikler ve beceriksizlikler olsa da yetişkin çağa oluşan bir çocuk, iç dünyasının tecrübe edilmiş duygu ve düşünceleriyle dış dünyaya yansıttığı gerçekler arasındaki çatışmaları çözümleyebilme becerileri geliştirirler. Kaliforniya Sonoma Devlet Üniversitesi'nden Dr. Caroline Sami, çocukların nasıl ve ne zaman duygusal tepkiler verdiklerini veya gizlediklerini araştırmışlardır. Sami, 1979-1982, Sami ve Von Salish, 1993. Sami, çocukların 6 yaşına gelene kadar duygusal tepkiler için uygun bir bakış açısı kazandıklarını ve bunun yaşları büyüdükçe geliştiğini ifade etmiştir. Çocuklar duygularını açık seçik ifade ederlerse daha fazla incineceklerini, benlik saygılarını yitireceklerini, kültürel değerlere zarar vereceklerini ve başkalarını kırabileceklerini öğrenirler. Sarni 1984, değişik yaşlardaki çocuklara yaşlarıyla uyumsuz oyuncaklar vererek çocukların duygusal tepkilerini ve duyguların dışa vurumunu çalışmıştır. Hediyeye gösterilen uygun sosyal tepki sevinç göstergesidir. 6 yaşındaki çocuklar, özellikle erkekler, kendilerine bir bebek hediye edildiğinde olumsuz tepki göstermektedirler. Oysa 10-11 yaşlarına gelen çocuklar, özellikle kızlar, hayal kırıklığına uğradıkları bir hediye alsalar bile sevinç gösterisinde bulunmaktadırlar. Bir yalanın etkili olabilmesi için gerekli diğer unsur ise tutarlı ve samimi, sözel olmayan iletişimdir. Duyguları açığa vurma yoluyla ortaya çıkan sosyal beceriler, uygun zamanda uygun sosyal davranışı sergileme, yalan söyleme becerilerini arttırır. Sarni 1982. Çocuk yetiştirme yöntemleri. İnsanlar arasındaki nöropsikolojik farklılıkların 3. bölüme bakınız. Doğruyu söyleme olasılığını etkilediği açıklığa kavuşmuştur. Ailevi ve genetik faktörlerin çocukların yalan söylemelerini etkilediği konusunda da artık hiç şüphe yoktur. Smith 1968. Ebeveynler çocukları ilk defa yalan söylediğinde ne tepki gösterirler? Böyle bir durumda çocuklara ciddi cezalar uygulanmalı mı? İlk yalanlar görmezlikten mi gelinmeli? Bu yalanlar hoş ve boş yalanlar olarak mı adlandırılmalı? Benzer şekilde çocukların fantezileri teşvik edilmeli mi yoksa şiddetle cezalandırılmalı mı? Ebeveynler çocuklarının fantezi ve gerçek arasındaki farkı görmelerine yardımcı olmalılar mı? Yapılan araştırmalar çocukların yalan söylemesinin temel bir nedeninin başlarına gelecek negatif sonuçlardan kaçınmak olduğunu doğrular. Stahlthammer, Lober, 1986, cezalandırmaya yatkın ebeveynleri olan çocukların yalan yoluyla çok şey elde ettiklerini ve bu yüzden de yalanı bir alışkanlık haline getirdiklerini belirtir. Machiavellizm testinde yüksek puan alan çocukların insanları kandırması, dalavereye ve üç kağıda getirilmesi gereken kişiler olarak gördükleri rapor edilmiştir. Aynı test çocukların kendilerine model olarak seçtikleri ebeveynleriyle ilgili yaşadıkları hayal kırıklıklarının da açığa vurmaktadır. Tohey, 1973. Çocuklarının hem yalanı hem de doğruyu öğrenmeleri gerektiğine inanan ebeveynler daha yapıcı şeyler için zaman harcayabilir ve böylece çocuklarını daha pozitif bir davranışa yönlendirebilirler. Ebeveynlerin çocuklarının fantezilerine tepki verme yöntemleri sözel bir takım davranışları ortadan kaldırabilir ya da güçlendirebilir ve sonuçta bu davranışlar hayat boyu devam edip süreklilik gösterebilir. Cicela Bock, 1978b, ebeveynleri çocuklarına acı veren gerçeklere karşı aşırı korunmaya almalarına karşı uyarır. Çocuklar ebeveynlerinin söyledikleri yalanlardan yetişkinlerin kendilerine uymadığı durumlarda doğruyu saptırdıklarını öğrenirler. Diğer bir taraftan, çocukların uydurduğu gerçek dışı hikayeler ve masallardan ürken aileler, çocuklarına ve kendilerine zarar gelmesini engellemek için çocuklarının hayal gücünü yok etmeye çalışırlar. Yalanın gerçekliği ve sosyal çevre. Çocukların söyledikleri yalanlar ve geliştirdikleri fantezilere karşı ebeveynler ve diğer insanların gösterdikleri tepkiler kadar önemli diğer bir husus ise çocukların başkaları tarafından yalan söylemek zorunda bırakılmaları durumudur. Çocuklara verilen her söz yerine getiriliyor mu? Ebeveynler çocuklarına yalan söylüyorlar mı? Örneğin çocuk diş doktoruna götürülürken sinemaya gidildiği mi söyleniliyor? Ev içinde gizli tutulması gereken sırlar var mı? Ebeveynlerin geçmişleriyle ilgili gizli tuttukları noktalar var mı? Dini ve kanuni yükümlülükler ikiyüzlülükle mi yürütülüyor? Noel Baba gibi karakterler gerçek mi yoksa hayal kahramanı olarak mı tanıtılıyor? Bu liste oldukça kabarıktır. Esasında hiçbir aile tamamen dürüst olamaz. Fakat aileler arasındaki dürüstlük derecesi gözle görülür derecede farklılık göstermektedir. Gençliği boyunca yalan en büyük yaşama amacı olan bir kadın, 6. bölüme bakınız, ergenlik çağındayken evlilik dışı ilişki ve boşanmaya karşı gibi görünen aşırı protestan babasının annesini aldattığını ve annesinin daha önceden başka biriyle evlenip boşandığını öğrenir. Ayrıca Noel Baba efsanesi çocukluğu boyunca ona abartılarak anlatılmıştır. Anne ve babası Noel'den bir önceki akşam Noel Baba için kapının önüne süt ve kurabiye bırakırlar ve Noel sabahı boş bardak ve kurabiye kırıntıları olan tabağı keyifle ona gösterirlerdi. 5 yaşındayken bir sınıf arkadaşından Noel Baba'nın hiç yaşamadığını öğrenir. Bu kadın annesinin daha önceden evlenip boşanmasını ve Noel Baba'nın hiç yaşamadığını öğrenmesini hayatın en dramatik iki olayı olarak nitelendirir. Haley ve Haley, 1915, ailelerindeki yalan söyleme tecrübesinden etkilenen patolojik yalancı olarak nitelendirilebilecek iki hastayı örneklerler. Bir tanesi yaygın şekilde yalan söylenen yetiştiği çevreden uzaklaşarak iyileşme kaydetmeye başlar. Diğeri ise klinik tedavi gören, alışkanlık derecesinde yalan söyleyen genç bir kızdır. Kızın babası da annesi tarafından müzmin bir yalancı olarak nitelendirilmiştir. Terapist tarafından anlatılan bir hikaye ailenin tüm üyelerinin yalan bağımlılığını gözler önüne serer. Genç kız bir psikoterapi seansını kaçırır. Annesi daha sonra telefon eder ve kızının randevuya gelip gelmediğini sorar. Gelmediğini öğrenince anne, "Bunu biliyordum çünkü randevu kağıdını cüzdanında buldum. Şimdi ne yapacağım? ona randevuya gitmediğini bildiğimi nasıl söyleyeceğim der. Terapist gerçeği söylemesini önerince annenin cevabı, gerçeği ona hiçbir zaman söyleyemem olur. Kişinin ait olduğu ana kültür ve yan kültürlerin yalan söyleme eğilimine katkıları vardır. Yan kültür, meslekler, etnik gruplar, sosyal sınıflar, işletmeler ve değişik yaş grupları arasında geleneksellik gösteren değerler, normlar ve davranış örüntüleri ile tanımlanır. Genç yetişkinler arkadaş çevrelerinden gelen baskı ve ekranları tarafından kabul görmek için ait oldukları yan kültürün değerlerine hassasiyetle yaklaşırlar. Örneğin bir genç yetişkin çetesinin kültüründe 6 tane değere parmak basılmıştır. Bela, acımasızlık, zeka, heyecan, kader ve özerklik. V.B. Miller 1961. Zeka ile kastedilen diğer insanları kolaylıkla atlatabilmek ve başarıyla kandırabilmektir. Başkalarına zekice yalan söyleyenler desteklenirken, yalana maruz kalanlar kabiliyetsizlikle suçlanmaktadırlar. Bu genç yetişkin çetesinin üyelerinin kendi kültürleri dışında sergiledikleri her türlü yalan ve hile davranışı pozitif pekiştirilmektedir. Kendi kültürleri dışındaki insanlara söyledikleri becerikli yalanlarla değer kazanmalarına rağmen çetenin varlığını sürdürebilmesi için grup içinde yalan pek hoş görülmez. Geçmişte yaşanan kötü tecrübelerin etkileri. Çocuğun yetiştiği çevre duygusal, fiziksel veya zihinsel açıdan o derece baskın olabilir ki çocuk bununla başa çıkmak için ilkel savunma yollarına başvurabilir. Örneğin kişilik bozukluğunun özünde yatan nedenlerle ilgili öne sürülen hipotezlerden biri, geçmişte yaşanan baskın kötü tecrübelere çözüm geliştirilmeye çalışılması olarak belirlenmiştir. Kunz ve Milstein 1986. Benzer olarak yalan söylemenin başka türlü özümsenemeyecek şeyleri gizlemek veya inkar etmek için çıkar yol olarak görüldüğü de başka bir hipotezdir. Böylece yalan, bastırma ve inkar gibi savunma mekanizmalarını ortaya çıkarır. Bu durum, Fernichel'in 1954, gözlemleri ve yanılgı fantezisi geliştiren hastaların karışık, tutarsız ve kötü çocukluklarının olduğunun kanıtı ile paraleldir. 7. ve 8. bölümlere bakınız. Greenacker 1958'a, sahtekar ve düzenbazları tarif ederken her yetişkin sahtekarın çocukluğunda tek bir tür kötü tecrübenin yaşandığını, bunun da çocukluğun ilk yıllarında babanın ölümü olduğunu vurgular. Çocuklukta patolojik yalanlar. Aileler çocuklarının en acı veren davranışının yalan söylemeleri olduğunu belirlemişlerdir. Ziv 1970. Aileler için basılan magazinler ve makaleler uzman görüşlerine de yer vererek yalanla nasıl başa çıkılacağı konusunda ailelere öneriler sunarlar. Yapılan bir araştırmada aileler yalanın şiddetten daha en ivedi olarak ele alınması gereken bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. Aston 1980. Yukarıda da tartışıldığı üzere yalan söylemeyen çocuk yoktur. Yalan çocuğa ilişki içinde olduğu çevredeki insanlar tarafından öğretilir ve hatta pekiştirilir. Yetişkinler sanki çocuklara yalan söylemeyi öğreten kendileri değilmiş gibi bir de çocukları yalancı olarak damgalayıverirler. Her çocuk yalan söylediğine göre neden onların çocuğu farklı olsun ki diye düşünürler. Bu yalanın niteliği ile mi, niceliği ile mi, yoksa çocuğun farklılığı ile mi bağdaşıktır? Stahlhammer Lober 1986, bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirince, algılama bozukluğu gibi nedenlerle akıl ve ruh sağlığı merkezlerine havale edilen çocukların öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından yalancı olarak etiketlendiklerini belirlemişlerdir. Bunun aksine nevrotik nedenlerle havale edilen çocuklar daha az yalancı olarak nitelendirilmişlerdir. Yapılan bir araştırmada öğretmenler ilkokul 4. sınıf, ortaokul 2. sınıf ve lise 2. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin yalan söyleme yüzdelerini değerlendirmişlerdir. Stahlhammer, Lober ve Lober 1986. Yalanın yaşı daha büyük olan erkek çocuklar arasında daha az ortaya çıktığı saptanmıştır. Bunun nedeni bu yaştaki erkeklerin daha beceriklice yalan söyleyebilmeleri olabilir. Araştırılan 3 grupta erkeklerin %3,5'u öğretmenleri tarafından hiç dürüst olmamakla suçlanmıştır. Değişik yaşlarda da olsa tüm erkek çocuklarda yalanın hırsızlık ve kavga çıkarma gibi suça yol açan davranışlarla birlikte ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bunun olasılığı çocuğun yaşı büyüdükçe yükselmektedir. Yalan söyleyen çocuklar genellikle anne baba tarafından reddedilen ya da anne babanın iyi geçinemediği, hatta ayrı yaşadıkları ortamlarda yetişmişlerdir. Sosyoekonomik gelir düzeyinin yalan söylemeyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen çalışmayı yapan araştırmacılar aynı zamanda yalanın diğer problem davranışlarının bir ürünü mü yoksa onların ortaya çıkmasını destekleyen bir faktör mü olduğunu da incelemişlerdir. Yalan mı hırsız yaratmakta yoksa hırsız mı yalan söylemektedir? Diğer bir olasılık ise yalan söylemenin ve suç işlemenin ortak temellere dayandıklarıdır. Bu mantık ilişkilerin iyi olmadığı bir ailede yetişen çocuğun yeterince sosyalleşemediği için antisosyal davranışlar sergileyip cezadan kaçmak için yalana başvurduğunu doğrular. Ailesiyle iyi ilişkileri olan bir çocuk ise sosyal ve toplumsal onay almış yalanları söylemeyi öğrenir. Çocuğun kronik yalancı olarak adlandırılması gelecek yaşantısında ortaya çıkacak problemlerin belirleyicisi olur. Stauthammer-Lober 1986, çocuklukta söylenen kronik yalanların uyuşturucu ve alkol alışkanlığı ve şiddete başvurmak gibi toplumsal yaşama uyumsuzluğu gösteren davranışlarla ilişki halinde olduğu sonucuna varır. İstatistiksel verilere rağmen yalan söyleyen her çocuğun sonuçta bunlardan birisi olacağı gibi bir kesinlik yoktur. Fakat Stauthammer-Lober çocukluktaki kronik yalanların gelecek yaşantılara taşınacak güçlü ilişkilerin kurulmasını kötü yönde etkilediğini vurgular. Özet. Çocukların yalan söylemeleri doğruyu söylemeleri kadar normal gelişim gösteren bir davranış örüntüsüdür. Uzmanlar yalanın kişinin özelliğini sağlama ve kendini ailesinden farklı bir birey olarak kabul ettirme sürecinde geliştiğini vurgularlar. Çocuklar anne babalarını kandırarak onların her şeye gücü yeten, her şeyi bilen insanlar olmadıklarını anlarlar. Böylece çocuklar her zaman güçlü bir koruyucuları olması gerektiği fantazilerinin ne kadar yanlış olduğunu keşfederler. Çocuklar bu fantazilerden sıyrılmak için kendi kendilerini koruma ve kendi kendilerine göz kulak olma sorumluluğunu geliştirirler. Böylece hem ego hem de süperego fonksiyonlarını kolaylaştırmış olurlar. Çocuğun yetiştirilme tarzı ve yetiştiği sosyal çevre nasıl ve ne çeşit yalan söyleneceğini belirler. Yalan çocuğun cezalandırılması veya ödüllendirilmesiyle pekiştirilir. Yalanın günlük bazda ortaya çıktığı aile gibi ana kültürler ve yan kültürler arasında gözle görülür farklılıklar ortaya çıkar. Eğer çocuk sürekli şok yaşıyor ve kötü tecrübeler geçiriyorsa, cinsel ve fiziksel istismar ya da alkolik bir ebeveyn tarafından yetiştirilmek gibi yalan stresle başa çıkmanın en temel göstergesi olur. Alkol alışkanlığı olan bir ebeveyn tarafından yetiştirilmek demek her şeyle başa çıkabilmek için sahte bir yüz ve benlik geliştirmek demektir. Sonuç olarak sosyal ortamlarda yerine göre yalan söyleyebilmek, diğer bir deyişle beyaz yalanlar söylemek ilişkileri güçlendiren bir beceri ve farklılığın göstergesi olarak kabul edilir. Ne zaman doğru, ne zaman yalan söyleyeceğimiz gelişimimizi belirleyen en önemli noktadır. 8. ayrımın sonu, sayfa 77.